Ayrım 66.
Kirilov durdu. Sabit öfkeli bir bakışla önüne bakıyordu. Kime? Ona mı? Dinle dedi. Şu yüce düşünceyi dinle. Çok eski devirlerde dünyanın orta yerinde 3 haç dikiliydi. Bir adam bu haçlara öylesine inanıyordu ki arkadaşına bugün benimle cennete geleceksin demiş günün birinde. Gün batmış, ikisi de ölmüşler. Ne cennet varmış öte yanda ne de yeniden diriliş. Din kitaplarında yazılanlar doğru çıkmamış. Beni dinle. Bu adam dünyanın en yüce insanıydı. Gezegenimizin yaşama nedeninin esasıydı. O olmasa dünyamız üzerindeki tüm yaratıklarla beraber bir deli saçmasından başka bir şey olmazdı. Böyle bir insan daha önce de daha sonra da gelmemiştir yeryüzüne. Hiçbir zaman da gelmeyecektir. Mucize olan da budur işte. Eğer böyleyse doğanın yasaları bu adama bile acımadıysalar, yarattıkları mucizeye de acımayıp onu da yalan dolanın içinde yaşattılar, öldürdüyseler, demek ki gezegenimiz baştan sona yalandır. İnsanlara yapılmış budalaca bir alaydır. Demek ki gezegenimizin yasaları yalandır, şeytanca bir oyundur. Sen de bir insan olduğuna göre cevap ver bana. Durum böyleyse ne diye yaşamalı insan? Konunun bambaşka bir yönü bu. Yanılmıyorsam çeşit çeşit nedenler karmakarışık kafanızın içinde. Hiç de iyi bir şey değildir bu. Ama izninizle bir şey söyleyeceğim. Siz tanrıysanız ne olacak? Yalan sona erdiyse, bütün bu yalanların eski tanrıdan geldiğini sezinlediyseniz ne yapmalı şimdi? Kirilov heyecanla, anladın sonunda diye bağırdı. Anlaşılabilecek bir şeymiş demek sen anladığına göre. İnsanları kurtarmanın onlara bu düşünceyi ispat etmek olduğunu anlıyorsun şimdi. Kim mi ispat edecek bunu? Ben. Tanrı tanımazların Tanrı'nın olmadığına inandıkları halde kendilerini nasıl öldürmediklerini aklım ermiyor. İnsanın Tanrı olmadığı bilincine varır varmaz, aynı anda kendisinin Tanrı olduğu bilincine de varmaması budalaca bir şeydir. Yoksa kendi kendini öldürmesi kaçınılmaz olur. Kişi kendisinin imparator olduğu bilincine varır da kendisini öldürmezse en büyük onura sahip olacak demektir. Ama önce bir insanın kendisini öldürmesi gerekir. Başka türlü kim başlayacak, kim ispat edecek? Başlamak, ispat etmek için ben öldüreceğim kendimi. Şimdilik ister istemez bir tanrıyım sadece. Mutsuzum da. Çünkü özgür olduğumu ilan etmek zorundayım. Bütün insanlar mutsuzdur. Çünkü özgür olduklarını ilan etmekten korkuyorlar. İnsanoğlunun bugüne dek böylesine mutsuz, neşesiz olması, özgürlüğünün en önemli noktasını ilan etmekten korkmasından, okul çocuğu gibi kendini özgür sanmasındandır. Son derece mutsuzum, çünkü son derece korkuyorum. Korku insanoğlunun yüz karasıdır. Ama ben özgürlüğümü ilan ediyorum. İnanmadığıma herkese inandırmak zorundayım. Ben başlayacağım, ben bitireceğim bu işi. Kapıyı açan ben olacağım. Kurtaracağım insanoğlunu. Ancak bu kurtarabilir insanları. Bir sonraki kuşağı da bedenen değiştirir. Çünkü insanoğlu bugünkü haliyle eski tanrısı olmadan yaşayamaz bence. Tanrılığımın esasının ne olduğunu 3 yıl aradım, sonunda da buldum. Tanrılığımın esası kişisel özgürlüğümdür. En önemli noktada bağımlı olmadığımı, korkunç yeni özgürlüğümü ancak böyle ispat edebilirim. Son derece korkunç bir şeydir bu çünkü. Buyruk altında olmadığımı, korkunç bir özgürlüğüm olduğunu ispat etmek için kendimi öldüreceğim. Yüzü olağanüstü beyazlaşmıştı, bakışları dayanılmaz derecede ağırdı. Humma nöbetine yakalanmıştı sanki. Pyotr Stepanovich bir an düşecek sandı onu. Kirilov birden kararlı bir heyecanla, "Mürekkep kalemimi ver," diye haykırdı. "Söyle, ne söylersen yazacağım. Şatov'u öldürdüğümü de yazacağım. Hazır, gülünç bir durumdayım, söyle. Şerefli kölelerin benim için verecekleri karardan korkmuyorum. Bütün sırların öğrenileceğini kendin göreceksin. Ezecekler seni, inanıyorum buna, inanıyorum." Pyotr Stepanovich fırladı, mürekkep şişesiyle kalemi kağıdı getirdi aceleyle, önüne koydu. Başarıdan duyduğu heyecanla titreyerek söylemeye başladı. "Ben Alexey Kirilov, açıklıyorum ki, Dur, istemiyorum. Kime açıklıyorum? Kirilov sıtma nöbeti tutmuş gibi zangır zangır titriyordu. Bu açıklama aklına birdenbire gelen bir düşünce, ıstırap çeken ruhunun bir anlık bile olsa ısrarla atıldığı bir çıkış yolu gibi birdenbire yutuvermişti onu. Kime açıklıyorum, kime? Bilmek istiyorum. Hiç kimseye, ilk okuyacak olanlara, belirtmeye ne lüzum var? Bütün dünyaya. Bütün dünyaya mı? Bravo. Pişmanlık olmasın yalnız. Pişman olmuş görünmek, af dilemek istemiyorum. Valiliğe de yazmam. Pyotr Stepanovich aşırı bir heyecanla, ''Tabii ne lüzum var, valilikten bize ne?'' diye haykırdı. ''Ciddiyseniz yazsanıza.'' ''Dur, en başa dil çıkarmış bir yüz resmi yapmak istiyorum.'' Pyotr Stepanovich öfkelendi. ''E saçmalıyorsunuz. Resim yapmadan da sadece değiş biçimiyle anlatılabilir her şey.'' ''Değiş biçimiyle mi? Bu da güzel.'' ''Evet, değiş biçimiyle, haklısınız. Söyleyin bakalım değiş biçiminizle.'' ''Ben Alexey Kirilov.'' Pyotr Stepanovich öne eğilmiş, Kirilov'un omuzunun üzerinden, onun heyecandan titreyen eliyle yazdığı her harfi izleyerek, sert, amir bir tavırla söylüyordu. ''Ben Kirilov, açıklıyorum ki, ihanet etmeyi bildiriler ve beraber oturduğumuz Filipov'un evinde, 10 gündür yanımızda kalan Fetka hakkında polise bilgi vermeyi aklına koyduğu için bugün nokta nokta nokta Ekim akşamı saat 8'de Şatov'u korulukta öldürdüm. Bugün kendimi de öldüreceğim ama bunu pişmanlık duyduğum ya da sizlerden korktuğum için yapmıyorum. Daha yurt dışındayken kendi kendime böyle bir karar verdiğim için intihar ediyorum.'' Kirilov anlayamamış gibi şaşkınlıkla ''Hepsi bu kadar mı?'' diye sordu. Pyotr Stepanovich kolunu sallayarak ''Bu kadar yeter.'' dedi. Belgeyi almak için uzandı. Kirilov elini kağıdın üzerine koydu. ''Dur, dur, saçma bir şey bu. Kiminle beraber öldürdüğümü yazmak istiyorum. Fetka'nın işi ne burada?'' ''Ha, yangın, öyle mi? Her şeyi yazmak, ona iyice küfretmek istiyorum. Yolu yordamıyla küfretmek istiyorum biraz.'' ''Yeter Kirilov, inanın ki yeter.'' Pyotr Stepanovich Kirilov'un kağıdı yırtacağından korkarak yalvarıyordu neredeyse. İnanmaları için elden geldiğince üstü kapalı, böyle sadece ima ederek yazmak gerekiyor. Gerçeğin bir ucunu, onların tepelerine attırmak için ancak bir ucunu göstermeliyiz. Bizlerden çok yalan söylerler kendi kendilerine. Tabii bizlerden çok da inanırlar kendilerine. Böylesi daha iyi, daha iyi. Verin. Pek hoş bir mektup oldu. Verin. Hadi verin. Kağıdı çekip almak için didiniyordu hep. Kirilov gözlerini dört açmış, durumu kavramaya çalışıyormuş gibi dinliyordu. Ama artık bir şey anlayamadığı belliydi. Birden öfkelendi Pyotr Stepanovich. E Allah kahretsin, imzalamadı bile daha. Gözlerinizi ne diye açtınız öyle, imzalasanıza? Küfretmek istiyorum diye mırıldandı Kirilov. Ama aldı kalemi, imzaladı. Küfretmek istiyorum. Altına da yaşasın cumhuriyet yazın yeter. Kirilov heyecanla bravo diye haykırdı. Yaşasın demokratik, sosyal ve evrensel cumhuriyet ya da yaşasın ölüm. Hayır hayır öyle değil. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ya da ölüm. Bu daha güzel, evet evet daha güzel. Sevinçli bir tavırla en alta da adını yazdı. Pyotr Stepanovich yeter yeter diyordu. Dur biraz daha yazacağım. Fransızca bir de dünya vatandaşı ve Rus asılzadesi Kirilov'un yazacağım altına. Hayır hayır dur en iyisini buldum. Evreka. Uygar dünya vatandaşı ve Rus papaz okulu öğrencisi asılzade. En iyisi bu işte. Oturduğu kanepeden ayağa fırladı, çabuk bir hareketle pencereden tabancayı kaptı, koşarak yan odaya girdi, kapısını sıkı sıkı kapadı. Pyotr Stepanovich kapıya bakarak bir süre düşünceli düşünceli ayakta durdu. Hemen olursa belki çeker tetiği ama düşünmeye başlarsa hiçbir şey yapamaz. Mektubu aldı, oturup bir daha gözden geçirdi. Açıklamanın yazılışı gene hoşuna gitti. Şimdi daha ne lazım diye düşündü. Bir zaman için hepsini şaşırtmak, böylece dikkatlerini başka yana çekmek gerek. Koruluk mu? Kentte koruluk falan yok. Skvoreşniki koruluğunda olduğunu kendi akıllarıyla bulsunlar. Buluncaya kadar zaman geçer, ararlarken de gene zaman geçer. Cesedi bulduklarında ise mektupta yazılanların doğru olduğu inancı belirir içlerinde. Her şeyin bu arada Fetka için yazılanların da doğru olduğu kanısına varırlar. Peki Fetka için yazılanlar doğruysa ne olacak? Fetka demek yangın, Lebyatkinlerin öldürülmesi demektir. Her şeyin buradan Filipov'un evinden çıktığı, onlarınsa uyudukları anlamına gelir bu, iyice şaşırtacaktır onları bu. Bizimkiler akıllarının ucundan bile geçmez. Şatov, Kirilov, Fetka, Lebyatkin. Peki ama niçin öldürdüler birbirlerini? İşte onlara bir sorucuk daha. Eh, Allah kahretsin, hala patlamadı tabanca. Gerçi mektubu haz duyarak okuyor, ona bakarak düşünüyordu ya, ıstırap veren bir huzursuzlukla her an içeriği dinliyordu, sonunda öfkelendi birden. Telaşlı telaşlı saatine baktı, geç olmuştu. Kirilov yan odaya geçeli 10 dakikayı geçiyordu. Mumu kaptığı gibi Kirilov'un kapadığı kapıya gitti. Tam kapının yanında birdenbire mumun dibine yaklaştığı, 20 dakika sonra hepten biteceği, başka mumun da olmadığı geldi aklına. Kapının kolunu tutup dikkatle dinledi içeriği. Ses seda yoktu içeride. Aniden açtı kapıyı, mumu kaldırdı. Bir şey böğürerek atıldı üzerine. Pyotr Stepanovich hızla kapadı kapıyı, gene dinlemeye koyuldu. Ama gene susmuştu her şey. Bir ölüm sessizliği çökmüştü gene. Mum elinde bir karar veremeden uzun süre durdu öyle. Kapıyı açmasıyla kapaması arasında geçen bir saniye içinde pek az şey görebilmişti ya, odanın derinliğinde, pencerenin yanında ayakta duran Kirilov'un yüzünü, birdenbire üzerine atılışındaki azgın öfkeyi gene de bir an görebilmişti. Pyotr Stepanovich ürperdi, mumu aceleyle masanın üzerine koydu, tabancasını hazırladı, parmaklarının ucuna basarak karşı köşeye koştu. Öyle ki Kirilov kapıyı açar da tabanca elinde masaya doğru yürüyecek olursa o daha önce nişan alıp tetiği çekebilecekti. Onun intihar edeceğine artık hiç inanmıyordu Pyotr Stepanovich. Düşünceler rüzgar gibi geçiyordu aklından. Odanın ortasında dikiliyor, düşünüyordu. Hem de zifiri karanlık, insanın içine korku salan bir odada. Böğürerek atıldı üzerime. İki ihtimal var burada. Ya tam tetiği çekeceği anda engel oldum ona, ya da beni nasıl öldürebileceğini düşünüyordu. Evet, düşünüyordu. Onu öldürmeden gitmeyeceğimi biliyor. İntihar etmekten korktuğuna göre, demek ki ben onu öldürmeden onun beni öldürmesi gerekiyor. Gene sessizlik var içeride, gene. Kapıyı birdenbire açmak tehlikeli bile olur. İşin en iğrenç yanı, Tanrı'ya bir rahipten çok inanması. Dünyada intihar etmez bu adam. Kendi akıllarıyla bulanlar çok şimdi. Sürüsüne bereket. Tuh! Hay Allah kahretsin! Mum! Mum! 15 dakika sonra hepten sönecek. İşi bitirmek gerek. Ne pahasına olursa olsun bitirmek gerek. Ne olacak? Şimdi rahatlıkla öldürebilirim onu. Bu kağıt varken benim öldürdüğüm kimsenin aklına gelmez. Öldürdükten sonra yere öyle yatırmalı ki kendi kendini öldürdü sansınlar. Ateş edilmiş tabancayı da avucunun içine yerleştirmeyi unutmamalı. Ah, Allah'ın belası, nasıl öldüreceğim onu? Kapıyı açarsam gene saldıracak üzerime, benden önce ateş edecek. Bırak canım, belki de isabet ettiremez. Düşüncesinin kaçınılmaz olması, bir karara varamaması yüzünden ıstırap çekiyordu. Sonunda mumu aldı, gene kapıya yaklaştı, tabancasını hazırladı. Mumu tuttuğu sol elini kapının koluna dayadı. Ama olmadı. Kol gıcırdadı, ses çıktı. Hemen ateş edecek diye geçirdi içinden Pyotr Stepanovich. Kapıyı kuvvetli bir tekmeyle ardına kadar açtı. Mumu havaya kaldırıp tabancasını doğrulttu. Ama ne tabanca sesi duyuldu ne de çığlık. Odada hiç kimsecikler yoktu. Pyotr Stepanovich ürperdi. Kaçılabilecek bir yeri yoktu odanın. İyice kaldırdı mumu, daha dikkatli baktı. Evet, hiç kimsecikler yoktu. Alçak sesle Kirilov diye seslendi, sesini biraz daha yükselterek gene seslendi. Cevap veren olmadı. Pencereden mi kaçtı yoksa? Gerçekten de pencerelerden birinin kanadı açıktı. Olmaz, pencereden sığamaz. Pyotr Stepanoviç odayı geçerek doğru pencerenin yanına gitti. Kaçmış olamaz buradan. Birdenbire hızla geri döndü, bir şey müthiş sarstı onu. Pencerelerin karşısına gelen kapının sağındaki duvara bir dolap dayalıydı. Bu dolapla öteki duvar arasında kalan boşlukta Kirilov son derece tuhaf bir biçimde duruyordu. Ellerini yana sarkıtmış, duvara sırtını iyice yapıştırmış, hareketsiz, dimdik öyle duruyordu. Duvarın içine girmek, saklanmak istediği belliydi. Her şey saklanmak istediğini gösteriyordu ya, gene de inanılacak gibi değildi bu. Pyotr Stepanoviç köşenin tam karşısında değildi. Kirilov'un bedeninin çıkıntı yerlerini görebiliyordu ancak. Kirilov'u hepten görüp esrarı çözmek için sola iki adım atmaya bir türlü karar veremiyordu. Kalbi duracakmış gibi çarpmaya başlamıştı. Birdenbire dehşetli bir öfke doldurdu içini. Fırladı yerinden, bağırmaya başladı. Ayaklarını yere vurarak Kirilov'un bulunduğu korkunç köşeye koştu. Ama oraya varınca daha bir dehşet içinde olduğu yerde çakıldı kaldı. En çok bağırdığı, çılgın gibi üzerine koştuğu halde Kirilov'un hareket etmemesi, taş kesilmiş ya da bal mumundan bir bedenmiş gibi hiçbir organını kıpırdatmaması şaşırtmıştı onu. Yüzünün beyazlığı şaşırtıcıydı. Hepten hareketsiz siyah gözleri boşlukta bir noktaya bakıyordu. Pyotr Stepanoviç mumu yukarıdan aşağıya, sonra gene yukarıya götürerek her yerini aydınlattı, yüzünü inceledi. Kirilov'un boşlukta bir yere baksa da yan gözle onu gördüğünü, hatta belki de hareketlerini izlediğini fark etti birden. Bu anda mumu bu ölünün yüzüne götürmek, yüzünde ne olup bittiğine bakmak geldi Pyotr Stepanoviç'in aklına. Kirilov'un çenesi kıpırdadı. Dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi gibi geldi ona. Yanılmış olamazdı. Ürperdi, kendini bilmeden Kirilov'u omuzlarından yakaladı. Bu anda öylesine tuhaf, öylesine ani bir şey oldu ki Pyotr Stepanoviç de ne olduğunu anlayamadı. Omuzuna dokunur dokunmaz Kirilov başını birden öne eğmiş, Pyotr Stepanoviç'in elindeki mumu başıyla vurarak düşürmüştü. Mum altlığı gürültüyle yere düştü, mum sönmüştü. Pyotr Stepanoviç aynı anda sol elinin küçük parmağında müthiş bir sızı duydu, bağırmaya başladı. Yalnız başını öne eğmiş, parmağını ısıran Kirilov'un başına kendini bilmeden tabancasını var gücüyle 3 kere indirdiğini hatırlıyordu. Sonunda parmağını kurtardı, karanlıkta yol arayarak çılgın gibi koştu. Kirilov korkunç bir sesle bağırıyordu arkasından. ''Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi!'' 10 kere ''Şimdi!'' diye bağırdı. Ama Pyotr Stepanoviç durmadan koşuyordu. Hole çıkmıştı ki birdenbire gürültülü bir patlama oldu. Zifiri karanlıkta durdu, 5 dakika düşündü. Sonunda gene odaya döndü. Ama kibrit bulmak gerekiyordu. Elinden düşen mumu yerde, dolabın sağında bulabilirdi ya, neyle yakacaktı onu? Birdenbire silik bir anısı belirdi belleğinde. Dün Fetka'nın üzerine saldırmak için mutfağa koştuğunda, rafın köşesinde kırmızı büyük bir kibrit paketi görür gibi olmuştu sanki. Karanlıkta yolu el yordamıyla bularak, sola mutfak kapısına yöneldi, kapıyı buldu, aralığı geçip merdiveni indi. Karanlıkta elini uzattı. Raf'ın paketi gördüğünü hatırladığı yerinde daha açılmamış bir paket kibrit buldu. Kibrit yakmadan aceleyle odaya döndü. Ancak dolabın yanında tam parmağını ısıran Kirilov'un başına tabancayla vurduğu yerde birden ısırılan küçük parmağını hatırladı. Aynı anda da o parmağında dayanılmaz bir sızı duydu. Dişini sıkarak mumu yaktı, gene altlığına yerleştirdi, çevresine bakındı. Açık pencerenin dibinde, ayakları odanın sağ köşesinden yana, Kirilov'un cesedi yatıyordu. Mermi sağ şakaktan girmiş, kafatasını parçalayarak başın sol üstünden çıkmıştı. Kan damlaları, beyin parçaları saçılmıştı yere. Tabanca Kirilov'un yere düşmüş elindeydi. Bir anda can vermiş olmalıydı. Pyotr Stepanoviç her şeyi dikkatle inceledikten sonra doğruldu, parmaklarının ucuna basarak dışarı çıktı, kapıyı kapadı, Mumu sağdaki odada masanın üzerine koydu. Bir an düşündükten sonra yangın çıkaramayacağı sonucuna vararak söndürmemeye karar verdi onu. Masanın üzerindeki belgeye bir kere daha baktıktan sonra bilinçsizce gülümsedi. Parmaklarının ucuna basarak, nedense hep parmaklarının ucuna basarak yürüyordu. Evden çıktı. Gene Fetka'nın deliğinden dışarı süzüldü, dikkatlice kapadı. 3. Saat tam 6:10 kala istasyonda Pyotr Stepanovich ile Erkel hayli uzun bir vagon dizisi boyunca yürüyorlardı. Pyotr Stepanovich gidiyordu, Erkel ise onu geçirmeye gelmişti. Bagaj verilmiş, valiz ikinci mevki vagonlarından birinde ayrılan yere konulmuştu. Birinci zil çalmış, ikinciyi bekliyorlardı. Pyotr Stepanovich bakınıyor, trene binen yolcuları gözden geçiriyordu. Ama tanıdık hiç kimse yoktu. Ancak iki kere başıyla selam vermek zorunda kaldı. Uzaktan tanıdığı bir tüccarla iki istasyon ötedeki kilisesinde inecek olan genç bir köy papazına. Erkel'in bu son dakikalarda daha önemli bir şeyden söz etmek istediği belliydi ya, ne hakkında konuşmak istediğini belki kendisi de bilmiyordu. Başlamaya bir türlü cesaret edemiyordu. Onun istasyonda bulunmasından Pyotr Stepanovich'in canının pek sıkıldığını, ikinci üçüncü zilleri sabırsızlıkla beklediğini sanıyordu hep. Uyarmak istiyormuş gibi ürkek bir tavırla, "Herkese açıktan açığa bakıyorsunuz," dedi. "Niçin bakmayacakmışım? Şimdilik saklanmama lüzum yok, erken daha, telaşlanmayın. Liputin'in çıka geleceğinden korkuyorum bir. Bakarsınız koku alır da gelir." Erkel kararlı bir sesle, "Güvenilmez onlara Pyotr Stepanovich," dedi. "Liputin'e de mi?" "Hepsine Pyotr Stepanovich." "Saçma. Dün akşamki olayla şimdi hepsi sıkı sıkı bağlanmışlardır birbirine. Hiçbiri ihanet edemez. Aklını yitirmedikten sonra göz göre göre felakete kim atar kendini?" "Yitiriyorlar akıllarını Pyotr Stepanovich." Bu düşünce Pyotr Stepanovich'in içinde de yer ediyor olmalıydı ki Erkel böyle söyleyince canı daha da sıkılmıştı. "Korkmuyorsunuz ya Erkel. Onların hepsine güvendiğimden çok size güveniyorum. Her birinin kaç paralık ciğeri olduğunu gördüm. Bugün söyleyin onlara, size teslim ediyorum hepsini. Sabahleyin bir bir görün onları evlerinde. Yazılı emrimi ise dinleyecek duruma ancak gelebilecekleri yarın ya da öbür gün toplanarak okuyun. Ama inanın ki yarın dinleyecek duruma geleceklerdir. Çok korkuyorlar çünkü, köpekleşeceklerdir. Yeter ki siz koy vermeyin kendinizi." "Ah Pyotr Stepanovich, gitmeseniz ne iyi olurdu." "Biliyorsunuz ki ancak birkaç günlüğüne gidiyorum, hemen döneceğim." Erkel çekingen ama kararlı bir tavırla, "Pyotr Stepanovich," dedi, "Petersburg'a kadar uzanacaksınız. Genel sorun için gerekli olandan başka bir şey yapmadığınızı anlamıyor muyum sanki?" "Bundan daha fazla anlayış beklemiyordum sizden zaten Erkel. Petersburg'a gittiğimi sezinlediğinize göre dün akşam öyle bir anda onları ürkütmemek için böylesine uzağa gideceğimi, söyleyemeyeceğimi de anlamış olmalısınız. Durumlarını gördünüz. Ama bir Liputin'in sandığı gibi sıvışmak için değil, iş için, en önemli iş için, genel sorun için gittiğimi anlayabiliyorsunuz siz.